Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu anesteziyoloji ve reanimasyon. Doğru söyledin değil mi hocam?
Evet, merhaba.
Mehmet hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Dinleyenlerimizi yakından tanıyor zaten. Daha önce de epey program yapmıştık ama arayı çok açtık bu sefer.
Evet, özledim.
Çok şükür. Sağlığınız, sıhhatiniz iyi, keyfiniz yerinde inşallah.
Teşekkürler abi. Siz nasılsınız?
Hamdolsun çok şükür biz de iyiyiz. Şimdi Mehmet hocam, anesteziyoloji ve reanimasyon dedim. Hatta bir de algoloji mevzu var herhalde,
evet,
artık
hocam.
İş uzamaya başladı. Biz aslında bu programda konuşmayı tasarladığımız şeylerin bir kısmını daha önce konuşmuş idik ama aradan tahmin ediyorum 2-3 yıl kadar bir süre geçmiş bulundu.
Evet.
O yüzden önce bu ilk konuştuklarımızı bir tekrarlamak babından olayı tanımlayarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Hani soruya girmeden önce siz ne iş yaparsınız hocam?
Biz dediğiniz gibi branş branş değişiyor. Birkaç branşın yaptığı iş gibi oldu. Hem ameliyathanede görünmeyen işler yapıyoruz. Hastayı ilk uyutma odasından alıp, kabul odasından alıp ameliyathanede ameliyat hazırlıyoruz. Daha sonra ameliyatta gerekli ameliyat ilaçlarını ve hastanın güvenliğini sağlayıp ameliyata hazır hale getiriyoruz. Daha sonra cerrahla beraber ameliyatı yönetiyoruz. Daha sonra ameliyatın bitmesiyle beraber hastayı güvenli ve konforlu bir şekilde emaneti nasıl denir?
Sahiplerine
geri veriyoruz, evet.
Ama şimdi emaneti teslim etmek deyince yanlış da anlaşılabilir.
Evet, o cümle.
Biraz kritik bir yerden gittik. Peki hocam, anestezi hissetmemek mi? Yani yaptığınız temel iş bu mudur?
Temel iş evet. Hissetmemek, ağrısız.
Acı hissettirmiyorsunuz hastaya. Ama onun için birçok parametre var. Yani alete bağlamak mevzu ne mesela?
Evet, burada hem anestezinin tipleri var, hem cerrahinin tiplerine göre değişen anestezi uygulamalarımız var. Cihaza bağlamak dediğimiz olay, hastayı bilincini kapalı bir şekilde derin bir uyku haline getirip...
Amacınız ne? Niye derin uyku haline getiriyorsunuz? Niye ciğerlerini çalışmaz hale getiriyorsunuz mesela?
Buradaki maksadımız, hasta için normal şartlarda hiçbir şekilde katlanamayacağı, karnının bir bıçakla kesilip halk tabiriyle bu şekilde bir şeye normalde dayanamayacağımız bu duruma hastayı hazır etmeye çalışıyoruz. Burada bunun için o derinliği sağlamak gerekiyor. Bir tabii ki solunumunu kesmemizin ana sebeplerinden biri de cerrahımızın rahat çalışmasını sağlamak. Yani
işimiz cerrahın işini kolaylaştırmak diyorsunuz.
Evet
hocam.
Tabii ki hastanın işini kolaylaştırmak buradaki maksadımız. Hastayı daha iyi bir şekilde dokularına zarar vermeden gerekli işlemi yapmasını sağlamak.
Ağrı kesici de veriyor musunuz hocam bu arada?
Tabii ki hocam. Burada çoklu şey yapıyoruz. Ne diyeyim? Dengeli bir anestezi veriyoruz tıbbi tabirle. Ağrı kesici,
kas gevşetici
ve bilinç kapatıcı ilaç veriyoruz aynı zamanda.
Ya hocam, bu kadar güveniyorsunuz mu ama şimdi bir ilaç var elinizde, işte 3 mililitre verdiğiniz zaman bilinç kapatıyor. 5 mililitre verirseniz her şeyi kapatıyor.
Evet, her şeyi kapatıyor.
Nasıl ya? Eliniz titremiyor mu hocam bu hesabı yaparken?
Buradaki maksat şöyle, hassas çalışıyoruz ve hastayı çok yakından takip ediyoruz. Ve hiçbir şekilde başından ayrılmayacak şekilde hem teknisyen arkadaşlarımız hem biz başında hastayı titizlikle davranmamız gerekiyor. Ve dediğiniz gibi hastanın derinliğini de değişiyor. İlacı atım hızı, hastanın cerrahideki yanıtlarına göre ilaç derinliğimiz değişiyor. Yani verdik bitti değil, devamlı bir şekilde vermeye devam ediyoruz ilaçlarımızı.
Şimdi hocam, benim aşina olduğum bir şey, biz sezaryanlara gireriz çocuk hekim olarak,
evet.
Çocuk doğar doğmaz alacağız diye. Ameliyatın başında kadın doğumcu arkadaş der ki hasta kıpırdıyor mesela. Bu anestezi az mı verdiler?
Evet oluyor? Evet. Burada şöyle bir şey oluyor. Hasta ilk daha bebek annenin karnında olduğu için size kötü bir şekilde bebek teslim etmemek için anneyi biraz daha kas gevşeticisi veya narkotik dediğimiz ağrı kesicilerini size yansıyacak ilaçlarımızı biraz daha az verip ama bebeği daha sağlıklı çıkarmaya için
mümkün olan en düşük dozu tercih ediyoruz.
En düşük dozu tercih ediyoruz ve bebeği etkilememeye çalışıyoruz. Bebek daha hareketli ve normal bir şekilde çıkması için.
Böyle olunca da hasta tam uyumamış mı oluyor?
Evet, uyumamış değil. Buradaki kastedilen şey cerrahın o gerekli derinliği olmaması.
Hastadan bir direnç görüyorum demek.
Ne oluyor? Evet,
bir milimde artırıyoruz.
Aynen. Yani orada hareket ediyor demek, o kasların tam daha gevşememiş olduğunu kastediyor.
Peki şimdi hocam, aslında ben hikayeyi böyle başladı sonra ne olacak diyecektim ama bir şey atladığımı fark ettim. Anesteziyi tanımlarken biz yanlışlıkla anestezinin içine de girmiş bulunduk.
Evet evet.
Bunun direkt bir öncesi var. Şimdi ben mesela yakınlarımdan da biliyorum. İşte bir fıtık ameliyatı olacak. İşte bir mide ameliyatı olacak hastamız. Doktor bize yarın sabah gel seni yatalım ameliyat edelim demiyor. Anestezi hekimine git bir görüş diyor. Ne görüşüyorsunuz siz hastayla?
İşte dediğimiz gibi girdiğimiz konu neydi? Ameliyat. Ne kadar hassas ve ne kadar zor bir süreç olduğunu anlattık. Bunu hem hem hastayla paylaşmak, hastanın genel sağlık problemleri varsa bu konuda gerekli uzman görüşlerini almak, gerekli tetkikleri, kalple ilgili bir sıkıntısı veya geçirdiği bir kalp krizi, bir bypass öyküsü varsa buna yönelik bir kardiyoloji doktoru veya bir dahili problemi varsa endokrin
ameliyat olabilir,
olabilir raporu diye geçen bir uzman görüşü alıyoruz. Bazen çok riskli hastalarımız oluyor veya çok büyük ameliyatı, geniş bir ameliyat yapmak zorunda olduğumuz hastalara, işte yoğun bakıma girebileceği ameliyat sonrası, bunu ilk baştan konuşarak hastaya olabilecek ihtimalleri anlatma durumu yani. Poliklinikte yaptığımız mevzular
temel
bunlar.
Temel bilgilendirme. Gerekiyorsa konsültasyonları isteme. Ve
hem biz bilgi alıyoruz
herhalde,
hem hastaya bilgileri veriyoruz, paylaşıyoruz.
Peki bir hasta mesela ne söylemeli? Yani bunu anesteziciye mutlaka söylemeliydin, niye söylemedin denecek bilgiler ne var toplumumuz için özellikle?
Burada en büyük şeyimiz hastalıkları bazen hafife alıyor hastalarımız. Mesela tansiyon ilacı. Belli belirsiz bir tansiyonu var. Dahiliye doktoru bir ilaç vermiş. Onu işte kullanıyor, kullanmıyor. Yan etkilerinden dolayı çok şey yapmamış, hayatını çok etkilemiyor. Ama anestezi dediğimiz kavramda o cerrahi yükte bizim için çok büyük bir problem olabiliyor.
Mehmet Hocam bunu ben aynen yaşadım. Bir yakınımız, yaşta bizden genç bir kardeşimiz bel fıtığı ameliyatı için masaya yatıyor. Ölçümler o saate kadar muhtemelen normal çıkmış ki tansiyon 20'ye 14. Hı hı. Bir anda bir panik havası, ilaç veriliyor, düşürülemiyor, tamam diyorlar, ameliyat iptal. Ya hocam siz yapın ameliyatı. Niye yapıyoruz? Ben alışkınım, benim tansiyonum hep öyle çıkar diyor aslında.
Biliyor yani.
Bunu şimdi mi söylüyorsun? Ve masada 20'ye 14 siz yapıverin ameliyatı. Olacak iş değil.
Aynen öyle.
Ama bize göre çok da ne olacak 20'ye 14 yani.
Hep devam ediyor. O hayatının bir uyku gibi algılıyor. İşte hastalarımız da böyle. Bazıları çok evtikli oluyor. Her şeyi anlatma ihtiyacı hissediyor. Gereksiz bilgilerle şey yapıyor. Bazıları da çok hafif alıyor. Evet, hiçbir şey ya. Normal gece uykusu demiştiniz diyor. Halbuki öyle değil. Metabolizmayı etkileyen, hayatını etkileyecek bir şey yapıyoruz.
Peki hastamız geldi. Önce bir şimdi gaz desem doğru kelime olacak mı diye bekliyorum. Böyle bir anestezi şekli var mı? Direkt damardan mı ilaç veriyorsunuz?
Dengeli anesteziden bahsetmiştik. Bu şekilde şu an için modern tıbbın kullandığı her ilacın hem yan etkilerini azaltmış oluyoruz, daha düşük doz kullanmayı sağlıyoruz böylelikle ve idamesi için de gerek gazlarla veya damardan...
Yok, önce gazla mı başlıyor anestezi, damardan ilaçla mı başlıyor?
Biz şöyle, genel yetişkin bir hastada damar yolu açabildiysek güvenli yolu, damar yolunu kullanıyoruz. Ama bazen yavrucaklar oluyor, biliyorsunuz damar yolu büyük bir şey ve problem bu travmayı yaşasın istemiyoruz. Bunları işte o gazla beraber daha rahatlatıcı bir şekilde
sakinleştiriyor
ve uyumasını sağ belli bir seviyede uyumayı sağlıyor.
Peki şimdi uyumadan anladığım hocam, derin bir uykudayım, kolum bacağımı asla kıpırdatamıyorum. Evet. Kalbim kendi ritminde mi çalışıyor?
Evet, kalbiniz kendi ritminde atıyor. Solunumunuzu biz kas gevşetici yaptığımız için, bu kas gevşetici normal bir ağrı kesici gibi kullanılan kas gevşetici değil, santral bir kas gevşetici. Solunumunuzu felç eden bir kas gevşetici.
Bütün kaslar larç oluyor. Larç oluyor. Bu yüzden siz daha öncesinde entübe ediyorsunuz hastaya ama.
Önce kas gevşetici yapıyoruz. Biraz şey olacak. Bu şekilde hasta tamamen rahatlıyor ve o tüp dediğimiz ağızdan entübasyon dediğimiz
akciğere kadar
trakeaya kadar uzanan boruyu yerleştiriyoruz.
Sonra makine solunumu ayarlıyor.
Ayarlıyor. Bizim
monitörüze ettik hastayı. Tansiyonu, kalbi ne durumda? Onlar önümüzden geçiyor sürekli.
Hepsini evet, hassas bir şekilde ameliyatın büyüklüğüne göre daha da kompleksleşen şekilde.
Bu sırada serum gidiyor bir taraftan.
Serum gidiyor. Aynı şekilde uyutucu ilaçları veya gaz dediğimiz şeyler, azot kullanılıyor. İşte isimleri daha şey, teknik şeyler. Bunlarla beraber hasta full monitörize dediğimiz ve bir şekilde her şeyi kontrol altında olan bir hasta.
Peki kan takıyor musunuz her hastaya?
Şimdi bu da tabii ki şey, kandan mümkün olduğu kadar kaçınıyoruz. Artık kan büyük bir organ transplantasyonu gibi, organ nakli gibi değerlendiriliyor. Yani
riskleri açısından.
Ama tabii ki cerrahi olarak kanama kaçınılmaz bir şey. Ve hastanın gerek tansiyon gerek kalp ritmi, metabolik durumunu sağlayabilmek için de elzem oluyor. Bu yüzden zorunda kalmadıkça kan vermeyi artık daha da azaltıyor modern tıp.
Ameliyatın büyüklüğü, kaza veya travmaya bağlı cerrahi olmuş olması, hı hı, düşkün hastalarda mecbur gerekiyordur.
Evet, evet. Dediğimiz gibi her an yanında olduğumuz için ve cerrahiyle devamlı iletişim halindeyiz. Bu şekilde anında müdahale ederek kanadığı anda hasta hiç etkilenmeyecek şekilde. Zaten gerekli testler, laboratuvar testleri de bize yardımcı oluyor. Gerek bu hem monitörizasyon hem belki kan gazları, hemogramlar, işte hastayı devamlı yakın takipten kastettiğimiz şeylerin içine bunlar da giriyor.
Peki mesela hastamız ameliyat masasına yattı. Hocam kaç dakika sonra uyur? Bunun böyle belli bir süresi var mı?
Burada biz hastaya bu stresi hiç yaşatmak istemediğimiz için mümkün olduğu kadar hızlı davranıyoruz. En azından hasta belli bir şey, cerrahiyi, hazırlık bazen cerrahi durumun veya ameliyata hazırlığı gerek pozisyon gerek alet hazırlamadan dolayı uzun sürebilse bile biz hastayı rahatlatıcı, o anı hatırlamayacak, o andaki hafızayı reset atacak, silecek ilaçlarla şey yapıyoruz. Ama
o anı hatırlamıyor. Peki benim geçmiş hafızalarımı silmiyor değil mi? Formatlamıyorsunuz beni yani.
Şöyle ilacın etkisi 3-5 dakika öncesiyle beraber hatırlamamanızı sağlıyor. Yani size yaptığımız zaman ameliyat masasında yaptığımız ilaç yataktan inişinizden itibaren siliyor.
Sonra uyandım odamda yatıyormuşum.
Evet evet. Öyle. Ameliyat olmadığını veya şeyini o şekilde sağlıyoruz.
Buna ait böyle ters bir durum hiç olmadı değil mi Mehmet Hocam bugüne kadar? Doğduğunda adına uyandığında adını hatırlamayan veya hiç hatırlamayan falan oluyor mu?
Şimdi tabii ki uyandığı zaman da biz uyandırma odasında öyle şeyler görüyoruz. Ve hani o uyandırmayı beklemekle o ilk ayılma nasıl uykuda bazen hani kafayı toparlayamama denir. Burada tabii ki anestezi ilaçlarımız hem güvenli hem de kısa etkili ilaçlar. Bundan dolayı ama bu uyandıktan yarım saat sonra ya kadar etkisi sürebiliyor. Onu biz zaten uyandırma odasında geçirmesini sağlıyoruz. Ha,
bir saat sonra hiçbir şey kalmıyor.
Hiçbir şey kalmıyor evet.
Peki hocam şimdi ameliyatımız olduk. Cerrah dedi ki benim işim bitmek üzere. 10 dakikalık işim var. Siz ilaçları mı kesiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ondan sonra?
Tabii ki
ilaçlar kullandıkça mı etkili oluyorlar yani?
Evet evet kullandıkça etkili oluyor. Buna göre biz zaten hastanın cerrahisini biz takip ettiğimiz için eğer yaklaşıyorsa artık kapatmaya cilde cilt altına geçiyorlarsa ilaçların etki süresine göre de biz de dozlarını azaltmaya başlıyoruz.
Sonra bir müddet sonra cerrah işim bitti diyor. Siz de yavaş yavaş anesteziyi kestiniz.
Evet ilaçların etkisi kaldı.
Cerrah gitti. Hastamız hala uyuyor muhtemelen.
Evet.
Sonra ne olacak hocam?
Biz cerrahı salmıyoruz. Biz bir ekip olduğumuz için o da bizle beraber hastamızın güvenliğini sağlıyor. Ve bu şekilde hastayı güvenli bir şekilde uyanmasını sağlıyoruz.
Burada ameliyathanede mi uyanıyor, derlenme odasına mı gidiyor?
Biz tabii ki makineye bağlı olduğu için solunum cihazından ayırıyoruz ilk anda. Bunun için gerekli kas gücünü, bilincinin geldiğini, bizle kooperasyonunu yani dediğimiz komutları gözünü açmasını istiyoruz. Bazen dilini çıkarmasını istiyoruz.
Bunları yaparsa tamam.
Bunlar ne demek? Belli bir kas gücünü sağlıyor demek. Kendi kendine nefes alıyor biliyor. Makinamızın desteğini azaltıyoruz. Buna göre bu ana hazır demek oluyor ve ondan sonra tüpü çıkarıyoruz ve daha sonra artık o derlenme odası yani hasta kendine gelme durumuna kadar bekliyoruz.
Peki orada da açıldı iyice. Yani neredeyse konuşur hale geldi.
Evet dedi. Evet.
Kendi odasını aldınız. Anestezinin işi bitti.
Bitti mi? Bitmedi. Burada tabii ki bizim ilaçlarımızın her ne kadar etkisi geçmiş olsa da hastamızın genel durumu, şeyi, takibini aynı şekilde takip ediyoruz servisteki durumunu.
Peki hocam şimdi böyle mesela belli durumlar. Halk arasında böyle bir şey söylenir de var mıdır yok mudur aslında bilmiyoruz. Mesela alkol kullanan biri olsa bunlar daha mı zor uyuyor veya sigara içmek etkiliyor mu bu durumu?
Şimdi ikisi çok çok farklı. Tabii ki kötü alışkanlık olarak sıralıyoruz ama sigara dediğimiz olay tamamen bizi en önemli etkileyen faktör akciğerlerimiz. Direkt bizi zaten ilk filmle zaten hastayı gördüğümüz anda bir öksüren bir sekresyonu balgamı çok bir insanla karşımızda oluyor. Bunda tabii ki içiş süresi, yaşı, akciğerlerindeki hasar durumuna göre etkiliyor. En basiti sigara içen insanların o sabah balgam artışı zaten kendilerinin de hissettiği bir şey. Bu aynı şekilde solunumunu durdurduğumuz, o balgam atmasını, her şeyini felç ettiğimiz hasta o sekresyonları akciğerinde oluyor. Bu en büyük yük oluşturuyor hastalarımız için.
Sigara içenlerin bir kere böyle bir handikapı var.
Aynen böyle. Bunun için akciğerlerini, solunumunu rahatlatıcı bazen akciğer göğüs hastalıkları uzmanlarımız öncesinden başlayarak bir solunum tedavisine başlıyor. Daha sonra ameliyat sonrasında etkili kapsayacak bir şekilde bir planla giriyoruz hastalara bazen. Bu tabii ki hastanın akciğer durumuna, rezervine göre değişiyor. Diğer sorduğunuz soru da alkol veya bir ilaç kullanımı. Bunlar da tabii ki ilaçlara daha dirençli olmasını sağlıyor hastalarımız. Bazı ilaçlara...
Mesela psikiyatri ilacı kullanan bir hasta.
Tabii ki burada yine psikiyatri uzmanıyla yardım alıyoruz. Bazı ilaçları kesmemiz gerekiyor. Ama hastalığını etkileyecek, genel durumunu etkileyecek ilaçları daha gerek hastaya anlatarak, gerek uzmanla paylaşarak, cerrahımızla paylaşarak bir plan yapıyoruz.
Ya bu kan sulandırıcılar falan galiba çok sıkıntı.
Aynen öyle. Onlar da bir şey. Kalp şimdi her branş hastaya belli bir yeriyle bakıyor. Siz ameliyata aldığınız zaman cerrah
da... Aslında toptan size ait oluyor.
Toptan bize gelmiş oluyor. Şimdi kardiyolog mesela bir stenti varsa stent yönüyle bakıyor. Bypass'ı varsa ona bakıyor. Bir kapakta bir problemi varsa bu kapağın bir kan sulandırıcıya ihtiyacı var diyor. Ama cerrah için zaten başta kanama riskini artırıyor. Biraz bu işte hem hastaya göre değişen şeyler ve risk faktörü olarak hastamıza anlattığımız durumlar.
Peki hiç böyle bir şey başınıza geldi mi Mehmet Hocam? Ameliyatın ortasında hiç hastanın uyandığı olur mu mesela?
Yok, bu tabii ki hani
şehir efsanesi
de diyelim veya daha önceki dönemlerde bu kadar ilaçların etkileri veya
öngörülemezken
evet hastaya göre değişirken böyle şeyler daha yaşanıyormuş. Şimdi her şeyi daha yakından takip ediliyor ve zaten birkaç ilaç verdiğiniz için zaten hasta o şeyde değil.
Peki kaç yıllık bir anestezinin geçmişi var Mehmet Hocam? Yani kaç yıl önce insanlar ilk defa uyutarak hasta ameliyat etmeye başlamış?
150 yıllık bir uygulamadır. Vay, burada
1,5 asır.
Evet evet. Tabii ki burada modern manada değil ama sonuçta eski tarihlere bakıldığı zaman bizde şey yapılmasa Mısır'da bile belli ameliyatların yapılabildiği çizimler gerek şeyler de var ama tabii ki onlara dair geniş bir bilgimiz olmadığı için bildiğimiz tarihimiz 150 yıldır. Yıllık.
Peki hocam ameliyatlara niye aç gelinir?
Buradaki şey tabii ki hastamız için. Buradaki şeyimiz bahsettiğimiz gibi solunumunu felç ediyoruz ve midesinde belli bir asit yemek artıkları olmasını istemiyoruz. Bu gerek risk faktörü, en büyük risk faktörü. Bundan kastettiğimiz şey o sıvıların akciğere kaçarak zarar vermesini engellemek.
Kaç saat açlık? Yani 12 saat mi? Veya büyük küçük fark ediyor mu? Küçük ameliyat, büyük ameliyat fark ediyor mu?
Bir çocuk doktorunun yanında bunları şey ama. Burada tabii ki çocuk ya çocuk olduğu zaman daha çok çocuklardan yardım alıyoruz. Mide boşalma süresine göre değişiyor. Yediği gıdaların çeşidine göre berrak sıvıyı 2 saat öncesine kadar alabiliyor.
Anne sütünü mesela ne kadar zamana kadar alır?
İşte bir çocuk doktoruna sorayım ben bunu.
Şimdi bizim en büyük sıkıntımız şu oluyor. Yani bizim çok büyük ameliyat olmuyor çocuklarda. Ayaktan evet. Gelen zaten yatan hastada büyük ameliyat oluyor ama mesela bakarız ameliyathane listesi yapılıyordur. İşte benim çalıştığım hastane yoğun bir hastane ama 6 masa var aynı anda sürekli çalışır sürekli ameliyathane. Falanca hocam onu önce aldık. Niye? O çocuk hastaydı çünkü. Hani açlığa dayanamaz. Muhammed'in evet, büyük bir şekilde teskin ederiz diye. Peki hocam ameliyattan çıkan hastalarda bu entübasyona bağlı muhtemelen boğaz ağrısı kader midir? Mutlaka olur mu?
Ya burada tabii ki hastanın hassasiyet durumuna göre biz her ne kadar bunu engelleyici şekilde daha tüpü takarken hastayı daha rahat bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama maalesef nadir de olsa olabilen bir şey. Burada en önemli faktör ameliyatın süresi ve hastaya bir pozisyon verilmiş olması burada daha insidansını artıran bir faktör.
Daha sık görülüyor diyorsunuz. Peki mesela yaşlılarımız var, büyüklerimiz var, takma dişleri var. Takma dişleri herhalde yapılmıyordur muhtemelen de.
Yok yok.
Ona ait bir zarar verme söz konusu mu?
Şimdi şöyle bu entübasyon dediğimiz ağza tüp takma işleminde bir kaşık diyelim şey tabiriyle yani ağzı açmaya yarayan aletimizle orayı açtığımız için bazen sallanan dişleri oluyor hastaların. Daha az güvenli takma dişleri oluyor. Bunları da işte hani anestezi odasında bizle paylaşırlarsa ona göre belki diş hekiminden yardım alabiliyoruz veya ona göre önlemimizi alabiliyoruz. Bu şekilde hastayı hazırlıyoruz. Burada tabii ki risk faktörleri mevcut. Bazı hastalarımız herkese o solunum tüpü çok kolay takılamıyor maalesef. Bazı hastalar daha zor oluyor. Burada gerek kilolu, kalın boyunlu, kısa boyun, çeşitli risk faktörlerimiz var. Çene mesafesi daha küçük olanlar, küçük ağzı olanlar, ağız açıklığı daha az olan hastalarda bu tüp yerleştirmesi daha zor olabiliyor. Problemli olabiliyor. Bunu çoğunluğunda bizim bir skalamız var. Ona göre bazılarını öngörüyoruz ve bunu gerek hastayla paylaşıyoruz. Ve ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Daha kolay entübasyon sağlayabileceğimiz ek cihazları daha hazır ediyoruz. Burada siz mesela daha önce konuştuk. Hani hastaya geldiğinde neyi söylemesi gerekiyor? Bazı böyle bir hastalarımız da oldu. Önceki ameliyatında tüpü takılamamış. Bunun için büyük risk faktörü yaşamış. Gerek bazıları yoğun bakımda yatmak zorunda kalanlar bile var. Mesela bunu bizle paylaşması gerekiyor.
Bu çok önemli bir bilgi bizim
evet,
için
evet.
diyorsunuz.
Peki. Çoğunu hatırlamıyor çünkü o ama.
Ha o da doğru. Hasta nereden
hatırlamayacak
ki?
Sonrasında enteresan. Hikaye olarak söyleniyor.
Peki Mehmet Hocam ameliyat sonrası mesela bulantı kusma ağrı hani boğaz ağrısı belki çok kolay yani tahmin edebildik. Tabii. De Bu tip şeyler sık olur mu? Bir de hani anestezi verdik, adamı uyutacak kadar çok. Bunun bir de ağrı kesici özelliği var. Mesela ameliyattan sonra ağrı duymamak beklenmez mi bir müddet?
Evet evet. Zaten artık en büyük bizim yoğunlaştığımız alan. Çünkü hasta ameliyatı zaten hatırlamıyor. Ameliyat sonrası o konfor, esas bizim konforumuz o zaman devreye giriyor. Onu ağrısız bir şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Ve bunun için daha yoğun ağrı kesiciler ve daha çeşitli ağrı kesiciler uyguluyoruz. Ve artık o gerek o uyandırma odası bize bu hazırlık için bir ayrı dönem için, yani uyandıktan sonraki dönem için hazırlık oluyor.
Hem ara dönem.
Ara dönem. İkisi için de ara dönem. Hem uyanma olarak ara dönem, hem uyandıktan sonrası için ağrısız geçireceği dönem için o yoğun ağrı kesiciyi uyguladığımız dönem oluyor.
Peki şimdi Mehmet Hocam, birinci bölümün son sorusu olarak şunu sormak istiyorum. Bize sıkça sorulur bu. Anne gebelik boyunca işte diş problemleri yaşar ama gebelikten dolayı müdahale edilemez. Bitti. İşler yoluna girer. Çocuğu emzirir. 3 ay 4 ay. Her şey oturunca sıra anneye gelir artık fedakarlıktan ötürü. Hocam şimdi bize dişle ilgili önemli bir işlem yapılacak. Anestezi verilecek. Hani lokaline geneline ikinci kısımda gireceğiz. Onu sormuyorum hocam ama bir sebepten dolayı emziren anne genel anestezi alır mı? Alırsa eğer daha sonra ne zaman emzirebilir?
Şimdi biz yine şey diyeceğim, ilaçlarımıza güveniyoruz diyeceğim ama tabii ki burada hem klinik tecrübeler hem bilimsel çalışmalar ilaçların etkilerinin öyle halk arasındakinden daha kısa sürede atıldığı ve hastayı daha kısa sürede, tabii ki bu alacağı anestezi ve hastanın annenin
göre,
durumuna göre
değişir ama mesela değişir 4-6 ama, saat güvenli bir süre mi?
Evet evet, çok
en fazla o kadar süre evet, metabolize evet ediliyoruz. Ayrıca hani en ucunda mesela biraz hata değilse, biraz erken emzirirse muhtemeldir ki çocuk da zarar verecek seviyede ulaşmayacaktır.
Ulaşmayacak çünkü zaten bunu bebeklere güvenle uyguladığımız ilaçlar. Çocuğa zaten çok etkisi olacak şeyler değil.
Zannetmiyoruz. Peki. Şimdi hocam dediniz ki anestezi hissizleştirme kelime kökü olarak ameliyat olacak hastanın cerrahın rahat çalışabileceği, hastanın konforlu bir şekilde yatabileceği hale getirmektir.
Evet.
Öncelikli olarak hastamıza bir takım tetkikler yapıyorsunuz. Ameliyata hazır olup olmadığını, anestezi alıp alamayacağına karar veriyorsunuz. Daha sonra hastamıza gaz veya damardan verilen ilaçlar yoluyla bir uyku hali sağlıyorsunuz ve kas gevşetici veriyorsunuz, ağrı kesici veriyorsunuz. Bu noktadan sonra bir takım hayati fonksiyonlarında kas kuvveti olmaması nedeniyle makine ile destek monitörüyle takibine geçiyoruz. Cerrah arkadaşımız ameliyata başlıyor, bitirmek üzere iken siz de ilaçları yavaş yavaş azaltarak kesiyorsunuz. Ameliyat bitiyor. Anestezinin etkisi kısa süre sonra bitiyor. Evet. Hastamız önce bir toparlanma, derlenme odasına gidiyor. Bir saat, işte belli bir süre burada istirahat ettikten sonra günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Bununla ilgili benim merak ettiğim bir nokta var hocam. Şimdi dediniz ya, biz hastamızı alırız, cerrahla birlikte ameliyat ederiz. Cerrahla birlikte derlenme odasını alırız, sonra evine göndeririz. Yani anestezi doktoru hasta uyanıkken ilacı verdi, sonra gidip içeride mi oturdu sorusunun cevabını bir de sizden duymuş olalım. Cevap çıktı zaten
tabii
ama.
Tabii ki evet, siz şey yaptınız. Buradaki şey çok önemli ve hayati, bir insanla uğraşıyoruz zaten ve insanı en savunmasız ve emanet şekilde aldığımız bir durum. Tabii ki başından ayrılamıyoruz ve hastayı yakın bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Cerrah nasıl başından ayrılamıyorsa biz de hastanın başında her an bütün fonksiyonları takip altında oluyor.
Peki mesela anestezi teknisyenliği diye bir birim var. Evet. Onlar takip edemiyor mu hastayı?
Onlar da tabii ki bize yardımcı oluyor her aşamada ve biz de beraber takip ediyorlar tabii ki.
Peki şimdi anestezinin son belki önemli konularından birine gelmek istiyorum şimdi. Mehmet Hocam, anestezinin çeşitleri, genel anestezi, lokal anestezi nedir, ne farkı vardır?
Evet, burada tabii ki bazı hastalarımız oluyor veya cerrahi durumundan dolayı. Biz mümkün olduğu kadar hastaya az ilaç vermek ve hastayı genel durumundan normal hayatına en kısa sürede geri dönmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Burada bu yöntemler bize devreye geliyor. Birbirlerine üstünlükleri ve farklı şekilde gerek hastanın durumu gerek cerrahisine göre seçenek sunmamıza sağlıyor hastamıza. Mesela sezaryen, sizle daha demin bahsi geçen durum. Biz gerekirse bunu spinal veya epidural anesteziyle hastayı uyanık şekilde dediğimiz bir şekilde hastaya bu narkoz, ilaçlar, ağrı kesiciler, kas gevşeticileri vermeden hastayı ufak bir işlem yaparak hastayı ameliyata hazır hale getiriyoruz.
Peki genel ne, lokal ne şimdi hocam? Yani ne farkı var? Hastayı niye ilgilendiriyor bu konu? Lokalde hasta uyanık mı oluyor?
Şimdi lokal anestezi, şimdi hastamızın anestezi tipleri, genel anesteziler var. Lokal anestezi dediğimiz belli bir lokal
bölgeyi,
küçük bölgeyi uyuşturma durumumuz var. Bir de işte epidural spinal anestezi dediğimiz belli daha genel bir sinir bölgesini uyuşturma durumu var. Burada sinir bloklar oluyor. Mesela sağ kolunda bir ameliyatı var hastanın. Tamam. Tüm vücudunu uyuşturmuyoruz. Sadece sağ koltuk altından veya gerekli işlem bölgesine göre cerrahinin boynundan veya işte sinir geçen yerine göre cerrahiye hazır bir şekilde, ağrısız, hissiz bir şekilde sinir blokajı yapıyoruz.
Hasta bu sırada konuşuyor, görüyor, duyuyor, her şeyden haberi var ama en ufak bir şey hissetmiyor.
Hissetmiyor, evet.
Bu bölgesel anestezi.
Bölgesel anestezi, evet.
Peki şey ne? Mesela sezaryenlerde kullanılıyor herhalde bir de.
Evet, o da bölgesel. Yani belli bir bölgenin altını...
Çok kullandığınız yer bir sezaryen, bir işte ekstremitelerle ilgili ameliyatlar. Başka
evet,
kullanımı çok mu?
Fıtıklar, kıl dönmeleri, ufak cerrahi işlemler, daha hani batını açmayan işlemlerde daha yaygın kullanılıyor.
Peki onun dışında genel anestezi vermek var diyorsunuz. İlk bölümde anlattığınız
evet,
gibi.
Evet.
Peki risk açısından mesela lokal anestezi herhalde sıfıra yakın bir riski ifade ediyor.
Lokal anestezi tabii ki sadece verdiğiniz ilacı, bölgeyi, ufak bir işte lipom dediğimiz veya cerrahinin nevüsü oluyor, bir şey oluyor. Bunları çıkarma veya ufak bir ortopedi işlemi. İşte bunlar da daha lokal anestezi.
Sedasyon ne demek Mehmet Hoca?
Sedasyon hastayı daha rahatlatma, uyutma gibi değil, genel böyle derin bir uyku değil. Sadece sedatif bir ajan veriyoruz ilacımızın şeyiyle. Biraz daha rahatlamış, hafif mayışık mı denir? O
ağrı getirin. Hissediyor mu sedasyondaki hasta?
Sedasyonda ağrı hissetmiyor ama tabii ki büyük bir cerrahiyi kaldıracak kadar ağrısızlık olmuyor.
Mesela sedasyonda sünnet mi yapılır?
Sedasyonda sünnet yapılabilir. Yine dediğimiz gibi ufak işlemler yapılabilir. Kadın doğumun işte ameliyatları yapılabiliyor sedasyonla. Burada tamamen bizim teknik bir tabir oluyor. Hastaya o solunum cihazına bağlamadan, kas gevşeticiyi vermeden ama hastayı yine konforlu bir şekilde ameliyatını devam ettirme.
Basit anestezi mi desek?
Basit mi? Evet, yani biraz daha...
Daha az riskli.
Az, evet.
Daha riskli. Az travmatik.
Evet,
belki.
Evet.
Peki şimdi Mehmet Hocam, bir anestezist ile iki şey konuşuluyor. Hatta artık üç konuşuluyor herhalde.
Evet.
Anesteziyolojisinin en çok belki de sevdiğiniz işiniz bu zaten. Bir de işin reanimasyon, yoğun bakımı var.
Evet.
Algolojiden başka var mı bu arada? Üç müsünüz?
Üçüz şu an.
Ana iş konumuz algoloji. Kenara bırakırım, algoloji evet. İyi de niye bir derya olacak çünkü burada. Programımızın çünkü süresinin 1/4'ünü aşmış durumdayız şu anda. Yoğun bakımdan şöyle kısaca bahsetsek hocam. Şimdi bir, hastamız büyük bir trafik kazası geçirmiş.
Evet.
Peki, epilepti nöbeti geçiriyor, durmuyor. Peki.
Evet.
Şeker koması kontrol altına alamadı. Peki. Büyük ameliyat geçirmiş, yaşı ileri bir hastamız. Peki. Başka ne gelir yoğun bakıma?
Yoğun bakıma genel durumu bozulmuş bir hastamız gelebilir. Belli bir yaşın üstünde grip gibi, zatüre gibi hastalığı siz ayakta atlatabilecekken yaşlı daha genel durumu bozularak gelebilir. Beyin kanamaları gelebilir aynı şekilde. Kalp krizleri baktığımız konular hakkında şeyde
arasında
solunum yetmezlikleri, sigara içenler veya astım atakları, alerjik reaksiyonlar.
Peki bu kadar değişik spektrumdansa siz ne yapıyorsunuz hocam burada? Yani yoğun bakım mantığı ne? Ne iş yapar yoğun bakımcı?
Yoğun bakım aynı şekilde hastayı yine primer doktoruyla, gerekli uzman desteğiyle beraber bir şekilde hastayı takip edip hastayı işte gerekli...
Hem mesela yoğun bakım alanı her şeyde makineye bağlıyor musunuz solunum destek aletine?
Hayır. Tabii ki hastanın genel durumu, bizden ihtiyacı, tedavisini nasıl yönlendirebileceğimiz bir plan çiziyoruz. Bunu planlıyoruz, tedavisini düzenliyoruz. Bu şekilde ama yoğun bakımın bize sağladığı en büyük avantaj hem mekanizma, hem elektronik destek, hem yakın takip, gerek hemşire, gerek ilaç desteği, gerek daha yakında başında durabilmemiz, daha az hastaya daha konsantre bir şekilde bakabileceğimiz bir alan oluşturuyoruz açıkçası.
Peki bu arada normal alması gereken tedaviyi alıyor hasta.
Evet.
İşte
evet.
Ne bileyim, zatürreden dolayı yatmışsa zatürresi toparlayınca normal yatağa mı çıkıyor tekrar?
Evet. Burada tabii ki durumuna göre, mesela dediğiniz gibi bir zatüre ağır bir şekilde atlatıyor. Mesela bir hasta profili çizelim. Belli bir yaşta annemiz babamız, belli bir hastalığı var. Tansiyonu, şekeri olan bir hasta. Bunun üstüne
bir de mikrop kapmış.
Bir de mikrop kapmış.
Bunu... Çok hızlı nefes alıyor. Morarmaya başladı.
Evet,
nefes darlığı var. Ne yaparsınız hocam siz bu hastaya?
Şimdi burada mesela hastalarımız tabii ki acile başvuruyor. Biz burada acilde hastayı acil hekimiyle beraber değerlendiriyoruz. Ve hastaya gerekli bir tetkikimiz varsa ilk anda hastayı plan çizeceğiz. Onun için kafamızda oturacağımız belki tomografi ihtiyacımız olabilir. Belki bir ek tetkik, bir kardiyolojiyle bir eko olabilir. Veya planımızı nasıl yapacaksak hastaya göre bir plan çiziyoruz. Buna göre hastamıza gerekli tedaviyi en kısa sürede başlıyoruz. Mesela nefes darlığı. Hemen nefes darlığının nefesini rahatlatabilecek. Veya bir sıvı yükü varsa, bundan dolayı bir zorlanması varsa, bir ödemi varsa ödem çözücü ilaç. Enfeksiyon dedik, zatüre dedik. Bir enfeksiyon doktoru veya durumuna göre gerek kültürler alınabilir veya daha hızlı hareket edip daha ilk anda antibiyotik tedavisi başlayabilir. Bu şekilde hastayı dört koldan sarıyoruz.
Yani şöyle mi hocam, şunu doğru mu anladım? Hasta hafifse evinde ya da poliklinikte takip edilir.
Evet, evet.
Ağırsa yatarak tedavi edilir. Çok ağırsa yoğun bakımda takip
Aynen.
edilir. Bu olay.
Bu.
Peki mesela az önce anlattığınız amcamıza, teyzemize ciddi zatürre, altta yatan sistemik hastalıkları var. Evet, baktınız bu hastanın yoğun bakım ihtiyacı var dediniz.
Evet.
Aldınız, yatağa yatırdınız. Ne oluyor sonra? Serumları, ilaçları, bunları bir anlatsanız bize.
Biz burada tabii iki şey devreye giriyor. Bir hasta yakını kısmından bakabiliriz. Bir de bizim şeyimiz. Arada bir duvarımız var. Hastalar bizi görmüyor.
Peki niye girmiyor mesela? Hasta yakınları girse çıksa mutlu olsalar.
Buradaki şeyimiz tabii ki hastayı korumak. En önemli şey mesela enfeksiyon dedik. Direkt enfeksiyon onunla hastamızın kliniğini daha da ağırlaştırabiliriz. Buradaki şeyimiz hem hastayı korumak, gereksiz bir heyecan yaşaması, gereksiz bir enfektif bir durumla yaklaşmasını engellemek.
Mikrop kaptırmayın diye almıyoruz. Birinci derdimiz
Birincisi
bu yani.
Birincisi bu sayabileceğimiz şeyler.
Peki sonra beslenmeyi nasıl sağlıyoruz?
Buradaki şey mesela şimdi hayati bir tablo çizdik. Belki solunum cihazı ihtiyacımız olabiliyor.
Alet başında duruyor.
Alet başında duruyor. Gerekli durumunda belki basınçlı hava destekleriyle hastayı solunum cihazıyla arada basınçlı havayla rahatlayabiliyorlar. Veya gerekli tedaviyle rahatlayabiliyorlar.
Peki mesela bir zehirlenme hastası gelse farklı bir yaklaşımınız var mı?
Burada tabii ki zehirin durumu, ne kullandığı veya bir sıkıntıyı yaşadıysa, onun bir antidotu varsa veya onun zarar verebileceği bölge biliyorsak, bu bizim için çok büyük bir avantaj oluyor. Böbreğine eğer sıkıntı verecek bir ilaçsa belki diyaliz ihtiyacı olabiliyor. Biz yoğun bakımda başlayabiliyoruz hastaya daha erken bir şekilde. Hem hastayı 24 saat takip ederek hemodiyaliz yapabiliyoruz. Bu şekilde hastaya ilacının etkisini geri döndürebildiğimiz veya hastaya gerekli destekle o kötü etkiyi engelleyebiliyorsak, buna yönelik tedavi yapıyoruz.
Peki bitkisel hayat ne demek Mehmet Hocam?
Burada durum farklı bir durum var. Şimdi komayla bitkisel hayat veya beyin ölümü, bunlar biraz daha şeyler.
Bunlar mesela baştan bilinç diye başlayayım o zaman. Evet. Konuya giriş kolay olsun.
Bilinç.
Kişinin uyanık olma hali.
Uyanık olma hali.
Peki sonra?
Burada şimdi eğer nörolojik bir sıkıntımız varsa, bilinç deyince tabii sinir bilimiyle şey yapıyoruz. Veya etkileyen metabolik bir hastalığı da olabilir. Belki vücut oksijenlenemedi veya beyin oksijensiz kaldı veya yaşadığı bir olaydan dolayı beyin etkilendi veya hastanın metabolik durumundan dolayı, toksik maddelerden dolayı vücudu düşkün oldu ve genel durum bozukluğu oldu. Bundan dolayı bilinci kapan. Bunların ayrımını yapıyoruz. Burada işte koma, derin koma faktörleri devreye giriyor. Burada ilk bilincin olmamasına bilinç kapalı diyoruz ve hastayı bu şekilde de takip yapıyoruz. Eğer nörolojik bir beyin kanaması olabilir veya beyinde bir pıhtı atma olayı varsa nöroloji yardımı veya bir müdahale durumu olursa beyin cerrahisi yardımı veya dediğimiz gibi bizim bir metabolik yükten dolayı bilinci kapandıysa ona yönelik tedavi ediyoruz. Burada koma dediğimiz faktör devreye giriyor. Derin koma bunun daha ağırı, daha
hasta artık kendi hasta solunumunu bile götüremiyor. Siz destek oluyorsunuz.
Evet, belki tansiyonunu tutturamıyor. Biz tansiyon ilacı desteği veriyoruz. Solunumuna biz destek veriyoruz. Böbrekleri artık belli organ yetmezlikleri ilerleyebiliyor. Burada daha derin bir bilinç kapalılıkla ağrılı uyanana dahi cevap vermeyen o derin koma halini olduysa buna da işte bir ileri aşama olarak değerlendiriyoruz.
Peki bitkisel hayat ne oldu şimdi hocam burada? Burada mı bitkisel hayat deniyor?
Burada bunlar tabii ki koma hali, derin şey hali. Bitkisel hayat daha hastanın nörolojik olarak daha bir başka bir perdedeki durumu.
Peki şunu merak ediyorum bir de ben hocam. Arada bir televizyona, medyaya falan çıkıyor. Fişini çektirdiler, fişini çektirmediler mevzu. Bu nedir?
Burada tabii ki hasta belli bir aşamaya geliyor ki artık umutlar azalıyor veya ne diyeyim, verdiğimiz tedaviye yanıtı daha az oluyor. Burada hastalarımız, hasta yakınlarımız daha umutsuz oluyor. Buradaki faktör belli bir sürece artık geliyor ki artık geri dönüşümsüz olduğu düşünülen evre olabiliyor. Veya bu beyin ölümü en önemli durum. Beyin ölümü. Yani bunu artık gerekli uzmanlarla...
Yani biz bu hastadan desteği çektiğimizde hastanın yaşaması mümkün değil. Ama peki bu bazen geri dönüşümlü olabiliyor. Mesela işte karbon monoksit zehirlenmesi.
Evet, evet.
Bir müddet ölü gibi yatıyor. O sırada daha desteği sonra. Sen veriyorsun. Bir gün, iki gün, üç gün desteği çekiyorsun. Hasta fıstık gibi ayakta.
Evet, evet.
Peki bu çok sıkıntılı bir karar değil mi?
Şimdiki dediğimiz gibi tamamen hastanın durumu veya takip eden süreçlerle ilgili. Buradaki beyin ölümü çok daha büyük bir sorumluluk gerektiren ve daha ince elenen bir süreç. Sizin dediğiniz gibi şimdi en başta hastayı alıyoruz ve nedeni ne? İlk nasıl faydalı olabiliriz? Buna yönelik. Burada artık beyin ölümündeki bizi en büyük ayrımı hastaya ne yaparsak yapalım geri dönüşümsüz olması. Bunun için gerekli testlerle gerek biz yoğun bakım doktoru, gerek nöroloji doktoru, beyin cerrahi doktoru, gerekiyorsa kardiyoloji ile beraber konuşup zaten böyle büyük bir karar alınıyor. Bu beyin ölümü de artık geri dönüşümsüz olduğu nokta bizi buraya getiriyor.
Peki yoksa mesela her hasta uzattıkça uzar mı mesele? Yani beyin hiç yok, geri de dönmeyecek ama habire solunum cihazı solunumu pompalıyor. Kalp desteği işte kalp atımı devam ediyor. Böyle 1000 yıl devam eder mi ki bu?
Burada tabii ki insan olduğu için 1000 yıl devam etmez ama dediğiniz şeyi anlıyorum. Buradaki destek ne kadar verdiysek ve süreç ne kadar uzarsa bu şekilde devam edebilir. Ek bir problem yaşamadıysak, ek bir sıkıntımız yoksa. Kastettiğiniz şey genellikle nörolojik hastalarda palyatif olarak destek tedavisi verilen hastalar oluyor.
Ama burada hep asıl olan belirleyici olan herhalde oksijenasyon, solunum kendi kendine idare ediyor mu, etmiyor mu?
Etmiyor mu? Kalp tansiyonunu kendi oluşturabiliyor mu? İşte tamamen dediğimiz gibi kitaptan ziyade hastanın kendisiyle...
Kişiye özel konuşmakta fayda var.
Evet, evet.
Peki bazen büyük ameliyatlardan sonra da böyle bir yoğun bakım ihtiyacı oluyor herhalde.
Evet, orada evet, bu genelde hastalarımızı tedirgin de edebiliyor. Kötü bir şey mi oldu veya şey mi?
Niye yoğun bakıma gittik?
Evet, burada en önemli şey genellikle planlanıyorsa yani hastanın gerçekten büyük bir ameliyat olduğu, bir bypass veya büyük bir akciğer ameliyatı veya büyük bir batın ameliyatı oluyorsa zaten veya hastanın ek bir hastalığı var, bir kalp yetmezliği, bir stent öyküsü, bir akciğerinde sıkıntı olan bir hastayı zaten bunları öngördüğümüz şeyler ve hastayla konuşabiliyoruz. Bu şekilde hatta yoğun bakım yatağını daha hasta ameliyata girmeden hazırlayarak.
Hazırlıyorsun, rezerv ederek.
Evet, evet. Bu şekilde alınıyor. Bazen de hasta beklenendiği gibi ameliyat devam etmeyebiliyor. Veya yanıtları daha farklı olabiliyor. Beklenmeyen bir kanama meydana gelebiliyor. Böyle de bir yoğun bakıma alma durumu oluyor. Bizim tabii ki yoğun bakımcı olarak farklı bir pencereye geçiyoruz. Ameliyathane gözüyle değil. Buradaki maksadımız hastayı güvenli bir şekilde metabolizmasını tutturmak, genel durumunu korumak ilk amacımız bu. Ve ağrısız, konforlu bir şekilde uyanmasını sağlamak. Buradaki maksadımız gerek akciğerlerini korumak, gerek kalbi korumak ve ağrısız sağlayarak hastayı konforlu bir şekilde uyandırmak.
Peki Mehmet Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şöyle kısaca toparlamak istiyorum. Hasta bir şekilde hayati fonksiyonlarını karşılamada yetmez diye düşmüş ya da düşme ihtimali varsa siz hastayı yoğun bakım ünitesine alıyorsunuz.
Evet.
Solunumu eksikse solunumuna, kanı düşükse kan desteği, antibiyotik ihtiyacı varsa antibiyotik ihtiyacı ile hastanın kendiliğinden atlatması beklenen süreci hasarsız, sekelsiz ve atlatabilmesini sağlıyorsun.
Evet, evet.
Yoğun bakım hastaya bu manada hastanede verilen hizmetin bir üst, piramidin biraz daha üst katında verilmiş bir hizmet
evet,
oluyor.
Evet.
Ve hemşire sayısı muhtemelen daha fazla.
Evet, evet.
Monitorizasyon ihtimalleri daha fazla. Bir de her dakika kötüleştiği anda belki saniyeler içinde müdahale etme konforu sağlıyor. Bu trafik kazası da olabilir, ilaç zehirlenmesi de olabilir, nörolojik bir hastalık da olabilir, kaza travma da olabilir.
Evet.
Ama her halükarda yoğun bakıma girmiş olmak hastamızın geleceği açısından bir negatiflik olmamalı bizim açımızdan. Hastamız emin ellerde daha güvenilir ortamda diye rahat etmeliyiz diye düşünelim o zaman.
Evet. Biz tabii ki toplum olarak yanında durmasını istiyoruz. Daha şey istiyoruz ama buradaki hastanın sağlığı ve daha iyi olma ihtimali olduğu sürece savaşacağız ve mücadele vereceğiz.
Burada şartlar daha iyi bizim elimizde diyorsunuz.
Evet, evet.
Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim hocam.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu hafta konumuz anesteziyoloji ve reanimasyon idi. Hasta nasıl uyur, nasıl uyanır, yoğun bakımda nasıl destek görür konularında Mehmet Hocamızdan bilgi aldık, rahatladık. Bizi rahatlattı, sağ olsun.
Teşekkür ederim.
Bir başka programda görüşmek ümidiyle kalın, sağlıcakla.
Çok teşekkürler.